Ayrım 10, sayfa 71. Sara'nın ailesi kampın ortasına yakın yerde yırtık bir çadır bezinin altında yaşıyordu. Kadın yağlı bir battaniyenin altında iki yanında iki çocuğuyla birlikte yatmaktaydı. Yaşı belki 30'dan fazla değildi ama dertler ve ağır işlerle dolu hayat yetersiz beslenmeyle birleşince onu yaşlandırmış, vaktinden önce çöktürmüştü. Üst dişlerinin çoğu eksik olduğundan yüzü de biçimini kaybetmişti. Sara elinde ıslak bir bezle onun yanına diz çökmüş, annesinin kırmızı yüzünü silmeye, ferahlatmaya çalışıyordu. Kadın başını sağa sola çeviriyor, mırıldanıyor, sayıklıyordu. Lothar kadının öbür yanına diz çöktü. "Baban nerede Sara? Burada olması gerekirdi." "Madenlerde iş aramaya gitti," diye fısıldadı kız. "Ne zaman?" "Çok oldu." Sonra sadakatle devam etti. "Ama bizi de çağırtacak, güzel bir eve yerleşeceğiz." "Annen ne zamandan beri hasta?" "Dün geceden beri." Sara bezi bir kere daha kadının alnından geçirmeye çalıştıysa da kadın zayıf bir hareketle bezi itti. "Ya bebekler?" Lothar şiş suratlara bakıyordu. "Sabahtan beri." Lothar battaniyeyi çekti, sıvı dışkı kokusunun yoğun ve boğucu olduğunu hissetti. "Onları temizlemeye çalıştım," dedi Sara savunurcasına. "Ama tekrar kirletiyorlar. Ne yapacağımı bilemiyorum." Lothar, bebek kızın lekeli eteğini kaldırdı. Şiş göbeği davul gibi, teni tebeşir beyazıydı. Cildini kıpkırmızı bir leke kaplamıştı. Lothar istemeyerek elini kaçırdı. "Manfred," dedi sert bir sesle. "Dokundun mu onlara, herhangi birine?" "Evet baba, Sara'nın temizlemesine yardım ettim." "Hendrik'e git. Derhal yola çıkacağımızı söyle. Buradan gitmemiz gerek." "Ne var baba?" Manfred oyalanıyordu. "Ne diyorsam onu yap," dedi Lothar öfkeyle. Manfred karanlıklara doğru uzaklaşınca kıza döndü. "İçme suyunuzu kaynatıyor muydunuz?" Kız başını iki yana salladı. Hep aynı şeydi işte. Ömürleri boyunca sosyal yapının dışında yaşayan basit köylüler her buldukları kaynak suyundan içmeye, her açık alanı tuvalet diye kullanmaya alışıyorlardı. Başkalarıyla burun buruna yaşamanın tehlikelerini anlayamıyorlardı bir türlü. "Neymiş oğum?" diye sordu Sara alçak sesle. "Nesi var onların?" "Enterik humma." Lothar bu sözün ona hiçbir anlam ifade etmediğini görünce bir daha denedi. "Tifo humması." "Tehlikeli mi?" Kızın sesinde çaresizlik vardı. Lothar onun gözlerine bakamadı. İki küçük çocuğa baktı. Ateş onları eritmiş, tüketmiş, diyare de kurutmuştu. İş işten geçmişti çoktan. Anne için belki hala umut vardı ama o da çok zayıf düşmüştü. "Evet," dedi Lothar, "tehlikeli." Tifo kampa yangın gibi yayılacaktı. Manfred'e şimdiden bulaşmış olabilirdi. Bu aklına gelince hemen ayağa kalktı, leş kokan şilteden uzaklaştı. "Ne yapmalıyım?" diye yalvardı Sara. "Onlara bol bol su içir ama kaynamış su olsun." Lothar geri geri gidiyordu. Savaş sırasında İngilizlerin toplama kamplarında da görmüştü Tifo'yu. Neden olduğu ölümlerin sayısı savaşta ölenlerden fazlaydı. Manfred'i buradan uzaklaştırması şarttı. "Buna karşı ilacınız var mı oğum?" Sara onun peşinden geliyordu. "Annemin ölmesini istemiyorum. Bebek kardeşle bana ilaç verebilirseniz." Gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu. Şaşkın ve korku içindeydi. Acıklı bir güvenle Lothar'dan medet ummaktaydı. Lothar'ın ise tek görevi kendi yakınlarınaydı. Ama yine de karşısındaki çocuğun gösterdiği cesaret yüreğini burkuyordu. "Onlar için ilaç yok," demek istiyordu kıza. "Hiç çare yok. Onlar artık Tanrı'nın elinde." Sara ilerleyip Lothar'ın elini tuttu, umutsuzca asıldı. Onu tekrar kadınla çocukların ölmekte oldukları yere çekmeye çalıştı. "Yardım edin bana oğum, onları iyileştirmeme yardım edin." Kızın dokunmasıyla Lothar'ın derisi ürperdi. Mikropların kendisine geçmekte olduğunu hisseder gibi oldu. Uzaklaşması şarttı. "Burada bekle," dedi kıza. Tiksintisini saklamaya çalışıyordu. "Onlara su içir, ben gidip ilaç alayım." Ne zaman döneceksiniz? Yüzüne güvenle bakıyordu. Lothar yalanı söyleyebilmek için tüm gücünü kullanıp kendini zorladı. Mümkün olduğu zaman döneceğim diye söz verdi. Kızdan kendini yavaşça kurtardı. Su ver onlara diye tekrarlayıp arkasını döndü. Teşekkür ederim diye seslendi Sara arkasından. Tanrı sizi kutsasın. İyi bir insansınız oğum. Lothar cevap veremedi. Arkasına bakamadı bile. Son hızla karanlık kampın içinde ilerledi. Bu sefer kulakları kirişte olduğundan diğer kulübelerden gelen iniltileri de duyabiliyordu. Bir çocuğun çığlığı, sancılarla kıvranan bir kadının bağırması, onlara yardım etmeye çalışanların mırıltıları. Mukavva kulübelerin birinden karanlık bir bölge çıktı. Lothar'ın kolunu yakaladı. Sesi çatlak çıktığından Lothar onun kadın mı, erkek mi olduğunu anlayamadı. Doktor musunuz? Bir doktor bulmam gerek. Lothar çekilip kendini o pençeden kurtardı, koşmaya başladı. Swart Hendrik onu bekliyordu. Sırt çantasını yüklenmişti bile. Kamp ateşine toprak atıyordu. Manfred deve dikeninin altına çömelmişti. Tifo dedi Lothar tek kelimeyle. Kampa yayılmış bile. Hendrik donu verdi. Lothar onun fil saldırıları karşısında bile korkmadığına nice kere tanık olmuştu. Ama koca siyah bu sefer korkuyordu. Yürü Manfred, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz baba? Manfred yerinden kalkmamıştı. Buradan uzaklaşıyoruz, bu kentten, bu salgından. Ya Sara? Manfred başını omuzlarının arasına doğru çekti. Bu inatçı hareketi Lothar iyi tanıyordu. O bizim hiçbir şeyimiz değil, yapabileceğimiz bir şey yok. O da ölecek, annesi ve kardeşleri gibi. Manfred babasına baktı, ölecek değil mi? Kalk ayağa diye hırladı Lothar. Duyduğu suçluluk onu sertleştiriyordu. Gidiyoruz. Otorite dolu bir işaret verdi. Hendrik eğilip Manfred'i çekerek kaldırdı. Gel Mani, babanı dinle. Çocuğu kolundan çekip Lothar'ı izledi. Demir yolunu açtıklarında Manfred direnmeyi kesti. Bir saatte ana yola vardılar. Hendrik onu bıraktı. Çocuk itiraz etmeden peşlerinden yürüdü. Ay ışığında tozlu tozlu parlayan ırmağa vardıklarında Lothar durdu. Hendrik, atlara mı gidiyoruz şimdi diye sordu. Evet, ilk adım o. Başı arkaya dönüktü, sessizdi. Hepsi onunla birlikte arkaya baktılar. Tehlikeyi göze alamazdım diye açıkladı Lothar. Manfred'in onların yanında kalmasına izin veremezdim. İkisi de karşılık vermediler. Hazırlıklarımıza devam etmek zorundayız. Atlar, atları bulmak zorundayız. Sesi söndü. Birden Lothar sırt çantasını Hendrik'in sırtından kapıp yere attı. Hırsla açtı. Tedavi takımlarını, ameliyat takımlarını ve ilaçlarını sakladığı küçük çantayı çıkardı. Mani'yi sen götür diye emir verdi Hendrik'e. Gamas Nehri koyunda beni bekle. Usakos'tan dönerken kamp kurduğumuz yerde hatırladın mı? Hendrik başını salladı. Ne zaman gelirsin? Onlar ölene kadar bekleyeceğim. Lothar Manfred'e baktı. Hendrik ne derse yap dedi. Seninle gelemez miyim baba? Lothar cevap verme zahmetine kalkışmadı, dönüp gerisin geri karanlıklara daldı. İkisi onun arkasından baktılar. Sonra Hendrik yere çömeldi, çantayı tekrar kapatmaya koyuldu. Sara ateşin yanına çömelmiş, etekleri kahverengi bacaklarına sıvanmıştı. Dumana karşı gözlerini kısarak çamurlu suların kaynamasını bekliyordu. Başını kaldırınca Lothar'ı ateşin yanında gördü. Bir an ona baktı, sonra solgun, zarif yüzü kıvrıldı. Yanaklarından aşağı yaşlar boşalmaya başladı. Alevlerin ışığında parladı. "Gelmeyeceksiniz sanmıştım," diye fısıldadı. "Gittiğinizi sanmıştım." Lothar başını sert bir hareketle salladı. Kendi zayıflığına hala o kadar öfkeleniyordu ki sesine konuşabilecek kadar güvenmiyordu. Ateşin karşı tarafına çömeldi. Tedavi çantasını açtı. İçindekiler acınacak kadar yetersizdi. Çürük bir dişi çekmeye, yılan sokmasına yanmaya yeterdi. Kırık bir kemiği yerine oturtmaya da yeterdi. Ama çığırından çıkmış tifoya uygun şey yoktu çantada. Siyah tertip ilaçtan bir çorba kaşığı doldurdu. Chamberlain'in ünlü ishal ilacı. Bardağa koydu, üzerine kaynar sudan doldurdu. Yardım et bana dedi Sara'ya. Birlikte en küçük çocuğu doğrultup oturttular. Hiç ağırlığı yok gibiydi. Kemikleri sayılıyordu. Yuvadan düşmüş bir yavru kuş sanki. Umutsuzdu. Sabaha ölmüş olur diye düşündü. Parmağı onun dudaklarına doğru eğdi. Çocuk fazla dayanamadı. Şafaktan birkaç saat önce öldü. Öldüğü de belli olmadı. Lothar emin olabilmek için nabzını yoklamak zorunda kaldı. Erkek çocuk öğlene kadar dayandı. O da kardeşi kadar sessizce öldü. Lothar onları bir tek gri lekeli battaniyeye sardı, kucağına alıp kamp kenarında daha şimdiden kazılmış toplu mezara taşıdı. Kare biçimindeki çubuk çukurun dibinde, daha iri vücutların arasında ufacık bir yer kaplıyorlardı. Sara'nın annesi can çekişiyordu. Tanrı bilir neden yaşamak istediğini diye düşündü Lothar. Hayatta pek bir şey bulamamış ama kadın inliyor, başını sağa sola çeviriyor, sayıklıyordu. Lothar bu boş inadı yüzünden ondan nefret etmeye başladı. Kendisi de bu yüzden bu leş kokan şiltenin yanında beklemek zorunda kalıyordu. Onun alev alev yanan alnına dokunması, dişsiz ağzına ilaç ve su akıtması gerekiyordu. Ortalık kararırken kadın mücadeleyi kazandığını sandı. Cildi soğudu, kendisi sessizleşti. Zayıf bir hareketle Sara'nın eline uzandı. Onu tanımış gibi bir şey söylemeye çalıştı. Kelimeler boğazına takılıyor, ağzının kenarlarından sarı sıvılar sızıyordu. Bu çaba ona çok fazla geldi. Gözlerini kapadı, uyuyormuş gibi göründü. Sara onun dudaklarını sildi. Mavi damarları şişmiş elini tuttu. Bir saat sonra kadın birden doğrulup oturdu. Net bir sesle, "Sara, neredesin yavrum?" dedi. Kendini sırtüstü attı, soluk almaya uğraştı. Soluk yarıda kesildi, kemikli göğsü yavaşça indi. Yüzünün etleri eriyen bal mumu gibi göründü. Bu sefer Lothar kadını mezara taşırken Sara da yanında yürüyordu. Lothar cesedi oradaki diğer cesetlerin yanına yatırdı. Birlikte kulübeye doğru yola koyuldular. Sara oracıkta durmuş Lothar'ın tedavi çantasını sarışına bakıyordu. Minik beyaz suratında çaresizlik vardı. Lothar birkaç adım attı, durup döndü. Kız fırlatılıp atılmış köpek yavrusu gibi titriyordu. Yerinden kıpırdamamıştı. "Pekala," diye içini çekti Lothar. "Gel bakalım." Kız hemen ona yetişti. "Yük olmam," diye geveliyordu. Rahatlaması isteri düzeyindeydi. "Size yardım ederim, çamaşır yıkarım, dikiş dikerim, yemek yaparım, hiç yük olmam." "Ne yapacaksın bu kızı?" diye soruyordu Hendrik. "Bizimle kalamaz. Bu yaşta bir çocuğu yanımızda sürükleyerek o işi asla göremeyiz." "Onu orada bırakamazdım," diye kendini savundu Lothar. "O ölüm kampında bırakamazdım." "Bizim için daha iyi olurdu," diye omuz silkti Hendrik de. "Ama şimdi ne olacak?" Irmağın oyuğundaki kampı bozmuş, duvar gibi kayalık yamaca tırmanmışlardı. Çocuklar henüz aşağıdaydı. Yan yana çömelmiş balık tutmaya çalışıyorlardı. Birden Manfred geriledi. Oltaya asılıp heyecanla zıpladı, çığlıkları ta tepeye ulaştı. Manfred kaygan kedi balığını yeşil sulardan çıkardı, balık kumların üzerinde ıslak ıslak parıldadı. "Bir çare bulurum," diye güvence verdi Lothar. Hendrik onun sözünü kesti. "Çabuk bulsan fena etmezsin. Biz oyalandıkça kuzeydeki su birikintileri kuruyor. Hem daha atları bile bulamadık." Lothar kil piposunu doldururken düşündü. Hendrik'in hakkı vardı. Kız her işi zorlaştırıyordu. Birden başını kaldırıp gülümsedi. "Kuzenim," dedi Hendrik şaşalamıştı. "Bir kuzenin olduğunu bilmiyordum. Akrabalarımın çoğu kamplarda öldü ama Trudy kurtuldu. Nerede bu sevgili kuzenin?" "Kuzeye giderken yolumuzun üzerinde. Çocuğu ona bırakırken vakit kaybetmiş olmayacağız." "Gitmek istemiyorum," diye fısıldadı Sara acınası bir sesle. "Halanı tanımıyorum. Burada sizinle kalmak istiyorum." Manfred, "Sus," diye uyardı onu. "Babamla Henry'yi uyandıracaksın." Biraz daha sokulup kızı susturmak için dudaklarına dokundu. Ateş sönmüş, ay da batmıştı. Tek ışık çöl yıldızlarından geliyordu. Mum ışığı gri, iri iri, gökyüzünün siyah kadifesi üzerinde. Sara'nın sesi o kadar zayıf çıktı ki Manfred kelimeleri zor anladı. Aralarında birkaç santim mesafe olduğu halde. "Sen benim gelmiş geçmiş tek arkadaşımsın," diyordu kız. "Bana okuyup yazmayı kim öğretecek?" Bu sözler Manfred'de büyük bir sorumluluk duygusu uyandırdı. Kendini ona yakın hissetti. Onun da hiç arkadaşı olmamıştı. Hiç okula gitmemiş, hiç kentlerde oturmamıştı. Tek öğretmeni babasıydı. Ömrünü hep büyükler arasında geçirmişti. Babası Hendrik, bir de yol inşaat kamplarındaki troll gemilerindeki kaba saba adamlar. Onu okşayacak, nazlayacak bir kadın olmamıştı hiç. Karşı cinsten ilk arkadaşı Sara'ydı. Her ne kadar kızın zayıflığı ve ara sıra saçmalaması onu tedirgin ediyorsa da, tepelere tırmanırken hep o yetişsin diye durup beklemek zorunda kalıyordu. Balık tutunca, av avlayınca hayvanın ölümüne ağlıyordu kız. Ama bazen Manfred'i güldürüyordu da. Şarkı söylemesi pek hoştu. Gerçi gösterdiği sevgi fazla yoğundu ama Manfred onun yanındayken yine de kendini pek iyi hissediyordu. Sonra kız çabuk öğrenen tipti. Birkaç günlük beraberlikleri sırasında alfabeyi de çarpım tablosunu da ezberlemişti bile. Kız olmayıp erkek olsa elbette daha iyi olurdu ama bir şey daha vardı. Teninin kokusu ve yumuşaklığı hoşuna gidiyordu Manfred'in. Saçları öyle ince, öyle ipek gibiydi ki. Bazen istemeden olmuş gibi dokunuyordu o saçlara. Kız hemen donuyor, hiç kıpırdamıyor. Manfred utanıp elini çekiyordu. Bazen kız ona kediler gibi sürününce Manfred'in duyduğu zevk bu küçük temastan beklenmeyecek kadar büyük oluyordu. Aynı battaniyenin altında yatarlarken gece yarısı uyanıyor, onun soluklarını dinliyor, saçlarının kendi yüzüne değmesiyle gıdıklanıyordu. Okahanja yolu uzun, zor, tozlu bir yoldu. 5 gündür yoldaydılar. Yalnız sabahın erken saatleriyle akşam üzeri ilerliyorlar, gün ortasında gölgede dinleniyorlardı. İki çocuk o sıra uzaklaşıyor, Sara'nın dersleriyle uğraşıyorlardı. Oyun oynadıkları, hayal kurdukları yoktu. Onların hayatı katı gerçeklerle pek fazla doluydu. Şimdi de ayrılık tehdidi vardı başlarında. Yol aldıkça o tehdit de daha bir gerçekleşiyordu. Manfred onu avutacak kelime bulamıyor, dostluğunu belirttikçe kendi de onu kaybedeceğinden acı duyuyordu. Tek battaniyenin altında Sarah ona sokuldu. İnce vücudunun sıcaklığı şaşılacak kadar çoktu. Manfred kolunu onun omzu altından geçirdi, saçları yanaklarına değdi. "Seni almaya geleceğim." Bunu isteyerek söylememişti. Daha önce böyle bir şeyi hiç düşünmemişti bile. "Söz ver bana." Kız döndü, dudakları Manfred'in kulağına yaklaştı. "Beni almaya geleceğine söz ver." "Söz veriyorum," dedi o ciddi bir sesle. Bu yaptığı kendini de şaşırtıyordu. Kendi geleceği üzerinde bir kontrolü yoktu ki. Böyle bir sözü yerine getirip getiremeyeceğini bilemezdi aslında. "Ne zaman?" dedi kız hevesle. "Yapacağımız bir şey var." Manfred, babasıyla Henry'nin planladıkları şeyin ayrıntılarını bilmiyordu. Yalnızca zor ve tehlikeli bir iş olduğunu biliyordu. "Önemli bir şey," diye devam etti. "Sana anlatamam ama o iş bitince gelip seni alacağız." Sara bununla yetinir göründü, içini çekti, bacaklarındaki gerilim azaldı. Tüm vücudu uykunun çağrısıyla yumuşadı, sesi mırıltıya dönüştü. "Sen benim arkadaşımsın, değil mi Mani?" "Evet, arkadaşınım." "En iyi arkadaşım mısın?" "Evet, en iyi arkadaşınım." Sara tekrar içini çekti, uyuyakaldı. Manfred onun yumuşacık saçlarını okşadı, içini bir kayıp duygusunun hüznü doldurdu. Ağlamak istedi canı ama o da kızlara yakışırdı. Kendine izin vermedi. Akşam olunca ovada yine bileklerine kadar gelen tozlar arasında ilerlediler. Çocuklar bir tepenin üzerinde Lothar'a yetişince o bir şey söylemeden parmağıyla karşıyı gösterdi. sınır kasabası Okahanja'nın madeni damları aynalar gibi parlıyordu. Evlerin ortasında da kilisenin kulesi yükselmekteydi. O da madeni levhalarla kaplıydı. Oraya ortalık karardıktan sonra varacağız. Lothar sırt çantasını öbür omzuna aldı, kıza baktı. İnce telli saçları toz içinde, alnı yanakları terden yapış yapıştı. Örgülerinin uçları kulaklarının gerisinden boynuz gibi dışarı fırlamıştı. Güneşten öyle yanmıştı ki sarı saçları olmasa siyah Nama çocuklarına benzeyecekti. Kılığı onlar kadar basit, ayakları onlarınki gibi çıplaktı. Lothar ona yeni bir elbise almayı düşünmüş ama sonra vazgeçmişti. Gerçi belki o masrafı yapmaya değerdi. Çünkü kuzini kızı reddederse, bu düşünceyi yarıda kesti. Su başına gelince kızı biraz temizler, adama benzetirdi. Yanında kalacağın bayanın adı Mevru, Trudy Bierman. Çok iyi ve dindar bir bayandır. Lothar'ın kuziniyle pek ortak yanı yoktu. 13 yıldır da görüşmemişlerdi. Okahanja, Hollanda Reform Kilisesi'nin papazıyla evli. Kocası tanrı korkusuna sahip bir adam. Senin yaşında çocukları var. Onlarla mutlu olursun. O baba da bana Mani gibi okumasını öğretir mi? Tabii öğretir. Lothar çocuktan kurtulmak için her şeyi vaat etmeye hazırdı. Kendi çocuklarına öğretiyor, sen de onlardan biri olacaksın. Mani neden benimle kalmıyor? Mani'nin benimle gelmesi gerek. Lütfen ben de gelemez miyim? Hayır, gelemezsin. Sen burada kalacaksın. Bunu bir daha tartışmak istemiyorum. Ayrım sonu.